Ayrım 49.
Fakat başkasının yararına çalışması için kimse onu zorlayamaz. Çalışmasının karşılığı olan haklarının bir bölümünü kimse ondan esirgeyemez. Herkes gerçekleştirilebilir tüm istek ve hakları yerine getirebilir ama başkasının sırtından değil. Kişi topluma ne verdiyse onu alır. Ne daha fazla ne daha az ve üçüncü bir kişinin her türlü sömürüsünden uzak kalır. 7. Herkes için eşit çalışma zorunluluğu. Ama tembeller ve çalışkanlar, akıllılar ve aptallar arasındaki fark ne olacak? Karşıtlarımızın başlıca sorularından biri budur. Ve verilen yanıt başlarını çok ağrıtır. Örneğin memur hiyerarşimizde bu tembeller ve çalışkanlar, akıllılar ve aptallar ayırımı yapılmaz. Bilakis maaşın yüksekliği ve çoğunlukla terfide, yüksek bir makam için özel bir eğitim gerekmediği sürece, hizmet süresi tarafından belirlenir. Soruyu soran açık gözlerin ve aklı evvellerin hiçbiri bunu düşünmez. Öğretmenler, profesörler ve özellikle sonuncular en naif soru sorucularıdır. Mevkilerinin sağladığı maaşa kaliteleri sonucunda yükselmezler. Ordu, memur ve bilginler hiyerarşimizde terfilerin birçok örnekte nasıl en iyilere göre değil de doğuştan akrabalık, dostluk, kadınların lütfu bahtiyarlığına erme ölçüsüne göre yapıldığı sırrı ağızdan ağıza dolaşmaktadır. Fakat servetinde çalışkanlık ve akılla ölçülemeyeceğini, Prusya'nın üç sınıflı seçim sisteminde ilk sınıfta seçen bazen ismin E halini, İ halinden ayıramayan Berlinli lokanta sahipleri, fırıncılar, kasaplar çarpıcı biçimde kanıtlar. Buna karşılık Berlin entelektüelleri, bilim adamları, imparatorluğun ve devletin en yüksek memurları ikinci ya da üçüncü sınıfta seçerler. Tembellerle çalışkanlar, akıllılarla aptallar arasında bir fark yoktur. Çünkü bundan anladığımız şey yitip gitmiştir. Örneğin toplum işten atılmış, serseriliğe zorlanmış ve sonuçta gerçekten serseri olanı ya da kötü eğitim altında büyümüş, ihmal yüzünden harap olmuşları tembel olarak adlandırır. Ama para içinde yüzen, hareketsizlik ve bolluk içinde zaman öldüren birine tembel dendiğinde hakaret edilmiş olur. Çünkü o saygıdeğer bir adamdır. Peki yeni toplumda durum nasıldır? Herkes aynı yaşam koşulları altında gelişir ve eğilim ve becerilerinin onları yönlendirdiği yerde faaliyet gösterir. Bu nedenle verimde farklılık daha az olur. Herkesi diğerlerini örnek olmaya teşvik eden toplumsal atmosferde farkları dengelemeye yardım eder. Bir kişi bir alanda başkaları kadar verimli olamadığını düşünürse, bu durumda gücüne ve yeteneğine uygun başka bir alan seçer. Bir işletmede çok sayıda insanla birlikte çalışan kişiler, belirli bir faaliyette yeteneksiz ve işe yaramaz olarak görünen bir kimsenin başka bir göreve verildiğinde bunu en iyi biçimde yerine getirdiğini bilir. Doğru yere getirildiğinde şu ya da bu faaliyette en yüksek talepleri karşılayamayacak hiçbir normal insan yoktur. Biri diğerlerine göre ayrıcalığı hangi hakla talep edebilir? Bir kimse ne kadar isterse istesin, başkaları gibi verimli çalışamayacak kadar doğa tarafından üvey evlat muamelesi görmüşse, bu durumda toplum onu doğanın hatası için cezalandıramaz. Tersine, bir kişi doğa tarafından onu başkalarının üstüne çıkaran yeteneklerle donatılmışsa, bu durumda toplum onu kişisel kazanımı olmayan bir şey için ödüllendirmekle yükümlü değildir. Sosyalist toplumda ayrıca herkesin eşit yaşam ve eğitim koşullarına sahip olması, herkese eğilim ve yeteneklerine uygun olarak bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı sağlanmış olması söz konusudur ve dolayısıyla sosyalist toplumda yalnızca bilgi ve becerinin burjuva toplumdakinden çok daha yüksek olması değil, bilakis daha orantılı dağılması ve buna rağmen daha çok yönlü olması garanti edilir. Goethe bir Ren gezisinde Köln Katedrali'ni incelediğinde inşaat belgelerinden eski inşaat ustalarının işçilerine çalışma süresine göre eşit ücret ödediklerini keşfetti. Bunu iyi ve titiz bir çalışma istedikleri için yapıyorlardı. Bu burjuva topluma çoğunlukla bir anormallik olarak görünüyor. Burjuva toplum girişimcinin düşük ücretleri, ücretlerin aşağı çekilmesini daha kolay gerçekleştirebilmesi için İşçilerin birbirini karşılıklı fazla çalışmaya zorladığı, parça başına ücret sistemini yürürlüğe soktu. Düşünsel verimin durumu da maddi verim gibidir. İnsan içinde yaşadığı zaman ve koşulların ürünüdür. Eşit elverişli gelişme koşulları altında 18. yüzyıl yerine 4. yüzyılda doğan bir Goethe, olasılıkla ünlü bir yazar ve doğa araştırmacısı yerine belki de Saint Augustine'i bölgede bırakan büyük bir kilise babası olurdu. Buna karşılık Goethe varlıklı bir Frankfurtlu patrisyenin oğlu yerine Frankfurt'ta yoksul bir ayakkabıcının oğlu olarak dünyaya gelseydi, Weimarlı Grand Dükvari bir baka pek olamazdı. Bilakis büyük olasılıkla bir ayakkabıcı olarak kalır ve saygıdeğer bir ayakkabı ustası olarak ölürdü. Goethe'nin bizzat kendisi maddi ve toplumsal olarak elverişli konumda doğmuş olmasının avantajı dolayısıyla gelişimine ulaşmış olduğunu teslim ediyordu. Wilhelm Meister'ın da böyledir. Birinci Napolyon 10 yıl sonra doğmuş olsaydı asla Fransa İmparatoru olamazdı. Aynı şekilde 1870-1871 savaşı olmaksızın da Gambetta hiçbir zaman Gambetta olamazdı. Zeki ebeveynlerin yetenekli çocuklarını yabanıllar arasına bırakın. Onlar da yabanıl olacaktır. Yani bir kişi neyse onu toplum o hale getirmiştir. Düşünceler tek tek kişilerin kafasından fışkıran daha yüksek bir esinin ürünü değildir. Bilakis kişinin içinde hareket ettiği toplumsal yaşamın, çağdaş ruhun tek tek kişilerin kafasında ürettiği bir üründür. Bir Aristoteles bir Darwin'in düşüncelerine sahip olamazdı ve bir Darwin bir Aristoteles'ten farklı düşünmek zorundaydı. Herkes çağın ruhu, yani kendi çevresi ve onun görünümleri kendisini düşünmeye zorladığı gibi düşünüyor. Sık sık çeşitli insanların aynı anda aynı şeyleri düşündüğünün, birbirinden çok uzakta bulunan noktalarda aynı icatların ve keşiflerin yapıldığının görülmesi bundandır. 50 yıl erken dile getirilmiş bir düşüncenin dünyayı etkilememesi ama 50 yıl sonra tekrarlandığında tüm dünyayı harekete geçirmesi gerçeği de bu yüzdendir. İmparator Sigismund 1415'te Hus'a verdiği sözü tutmamaya ve onu Constance'da yaktırmaya cesaret edebilirdi. Çok daha büyük bir fanatik olmasına rağmen 5. Charles 1521'de Luther'in Reichstag'dan Worms'a yürümesine izin vermek zorundaydı. Düşünceler ortak toplumsal etkinliğin, toplumsal yaşamın ürünüdür. Ve genelde toplum için geçerli olan, özelde belirli bir tarihsel dönemde toplumu oluşturan çeşitli sınıflar içinde geçerlidir. Her sınıf kendi özel çıkarlarına ve günümüzün sınıf çelişkileri ve sınıf mücadelelerinde doruğuna ulaşan sınıf mücadelelerine yol açan kendi özel düşünce ve görüşlerine sahiptir. Yani kişinin yalnızca hangi çağda yaşadığı değil, bilakis belirli bir çağın hangi toplumsal tabakasında yaşadığı da önemlidir. Kişinin duygu, düşünce ve hareket tarzını bu belirler. Modern toplum olmaksızın modern düşünceler var olamaz. Bu bize açık ve anlaşılır görünüyor. Yeni toplum açısından buraya herkesin eğitimi için kullandığı araçların toplumun mülkiyeti olması eklenir. Yani toplum kendisinin mümkün kıldığı ve kendi ürünü olan şeyi ödüllendirmeye yükümlü olamaz. Fiziksel ve düşünsel çalışmanın niteliği üzerine bu kadar. Buradan ayrıca daha üst ve daha alt iş arasında fark olamayacağı sonucu çıkar. Örneğin bugün bir makinistin kendisini yol işleri ve benzeri şeyler yapan bir gündelikçi işçiden daha önemli görmesi gibi. Toplum yalnızca toplumsal olarak yararlı işleri yaptırır ve böylece toplum için her iş aynı değerdedir. Hoş olmayan, iğrenç işler mekanik ya da kimyasal yoldan gerçekleştirilemez ve herhangi bir işlemle hoş işlere dönüştürülemezse, teknik ve kimyasal alanda gerçekleştirdiğimiz ilerlemeler karşısında bunun olabilirliğinden kuşku duyulmamalıdır. Ve gerekli güçler gönüllü olarak bulunamazsa, herkes için sırası geldiğinde kendi payına düşen çalışmayı gerçekleştirme yükümlülüğü gündeme gelir. Burada yersiz utangaçlık ve yararlı işin saçma biçimde küçümsenişi yoktur. Böyle bir şey yalnızca hiçbir şey yapmamanın özenilecek bir talih olarak görüldüğü ve işçinin yaptığı işlerin ağır, zor ve nahoş olduğu ölçüde ve toplum için gerekliliği kanıtlandığı ölçüde küçümsendiği avare devletimizde mevcuttur. Bugün iş ne kadar kötüyse o ölçüde kötü ödenir. Bunun nedeni üretim sürecinin sürekli devrim içinde olması dolayısıyla işten atılmış, en alt kültür aşamasında tutulan çok sayıda iş gücüne yedek ordu olarak sahip olmamızdır. Ve bu güçlerin yaşayabilmek için en aşağı işlere, bu tür işler için makine kullanımını bile rantabl olmaktan çıkaran fiyatlarla kendilerini sunmalarıdır. Örneğin taş kırmak sözcüğünün tam anlamıyla en düşük ücretli ve en kötü işlerden biridir. Taş kırmayı Birleşik Devletler'deki gibi makinelere yaptırmak çok basittir. Ama o kadar çok ucuz iş gücümüz var ki makine kullanmak karlı olmuyor. Her türden yol temizleme, lağım boşaltma, çöp taşıma, yol köprü, kanalizasyon gibi inşaat işleri vesaire. Gelişimimizin bugünkü aşamasında makinelerin ve teknik donanımların yardımıyla çoğunlukla işçiler için sahip oldukları nahoşluklardan iz taşımayacak biçimde halledilebilir. Aslında insanları miyazmalardan korumak için lağım boşaltan bir işçi, toplumun çok yararlı bir üyesidir. Buna karşılık egemen sınıfların yararına tahrif edilmiş tarih okutan bir profesör ya da doğaüstü yüce öğretilerle beyinleri bulandırmaya çalışan bir teolog son derece zararlı bireylerdir. Bugün makam ve onur taşıyan bilginlerimizin büyük bölümü yönetici sınıfların egemenliğini bilimin otoritesiyle savunmak ve haklı çıkarmak için onu adil ve gerekli göstermek ve mevcut önyargıları korumak için belirlenmiş ve onun için ödeme yapılan bir loncayı temsil ederler. Gerçekte bu loncanın önemli bir bölümü burjuvazinin ve onun taraftarlarının çıkarına sahte bilim, beyin zehirleme, kültür düşmanı çalışma, ücretli düşünsel iş gerçekleştirir. Bu tür unsurların varlığını olanaksız kılan gelecekteki bir toplumsal durum insanlığı kurtarıcı bir eylem gerçekleştirmiş olur. Öte yandan gerçek bilim çoğunlukla nahoş, iğrenç bir çalışmayla bağıntılıdır. Örneğin bir doktorun çürümekte olan bir cesede otopsi yapması ya da iltihaplı bir organı ameliyat etmesi veya bir kimyagerin dışkıyı incelemesi gibi. Bu işler çoğunlukla gündelikçilerin ve eğitimsiz işçilerin yaptıkları en iğrenç işlerden daha iğrençtir. Bunu kabul etmeyi kimse düşünmüyor. Fark, işlerden birinin yapılabilmesi için kapsamlı bir eğitimi gerektirmesinde, diğerinin ise herhangi bir eğitim olmaksızın yapılabilmesinden ibarettir. Temelden farklı değerlendirme bu yüzdendir. Ama herkese sağlanan en yüksek eğitim olanağıyla, bugün var olan bilgili bilgisiz arasındaki farkların ortadan kalktığı bir toplumda öğrenilmiş öğrenilmemiş iş arasındaki çelişki de yok olacaktır. Bu tekniğin gelişimi el işinin makine tarafından ya da teknik süreçlerle gerçekleştirilemeyeceği gibi sınırlar tanımadığı için daha da fazla böyledir. Yalnızca örneğin kalkografi, ksilografi vesaire gibi el sanatlarımızın gelişimine bakmak yeter. En kötü işlerin çoğunlukla en yararlı olması gibi iyi ve kötü iş kavramlarımızda burjuva dünyasındaki birçok başka kavramlar gibi dış görünüşe bağlı yüzeysel kavramlardır. 8. Ticaretin ortadan kaldırılması, ulaşımın yeniden biçimlendirilmesi. Yeni toplumun tüm üretimi esas hatlarıyla anlatılana benzer bir temele oturtulur oturtulmaz, daha önce belirtildiği gibi artık meta değil, toplumun gereksinimi için kullanım maddeleri üretecektir. Böylece hala burjuva zemindeki başka halklarla ilişki, ticaretin eski biçimini gerektirmediği ölçüde yalnızca meta üretimi üzerinde yükselen bir toplumda anlam ve varlık olanağına sahip olan ticarette sona erer. Dolayısıyla iki cinsten çok sayıda kişi üretici faaliyet için seferber olur. Bu büyük ordu üretim için serbest kalır. Bundan böyle gereksinim maddeleri üretir ve bunların daha büyük tüketimini olasılıklı kılar. Ya da bunların kullanıma sokulması, toplumsal olarak gerekli çalışma süresinin kısaltılmasını teşvik eder. Bugün bu kişiler az çok asalak olarak başkalarının çalışma ürünleriyle beslenirler ve kabul edilmesi gerekir ki, çoğunlukla uygun bir seçim sağlayamamaksızın gayretle çalışmak ve çabalamak zorunda kalırlar. Yeni toplumda tüccar, lokanta sahibi, simsar aracı olarak gereksizdirler. Bugün her belediyenin büyüklüğü oranında sahip olduğu düzinelerce, yüzlerce ve binlerce dükkan ve her türde ticari lokaller yerine kooperatif depoları, şık satış mağazaları, nispeten daha az idari personel gerektiren sergiler geçecektir. Tüm ticaret mekanizması son derece basit işler yerine getirecek olan ve tüm toplumsal kurumların merkezileşmesi nedeniyle gittikçe daha çok basitleşen merkezi, salt idari bir faaliyete dönüştürülecektir. Benzer bir dönüşüm tüm ulaşımda da gerçekleşir. Telgraf, telefon, demir yolları, posta, ırmak ve deniz gemileri, tramvaylar, yük ve yolcu arabaları, hava gemileri, uçuş aparatları ve toplumun ulaşımını sağlayan donanımların ve taşıtların adı her neyse bundan sonra toplumsal mülkiyettir. Posta, telgraf, telefon, demir yollarının çoğu gibi kurumlar Almanya'da şimdiden devletindir. Bunların ortak mülkiyete dönüştürülmesi yalnızca bir formalite meselesidir. Burada artık yararlanacak özel çıkar yoktur. Devlet şimdiye kadarki doğrultuda çalışmaya devam ederse daha iyidir. Ama devletin yönettiği bu işletmeler yanılgıyla varsayıldığı gibi sosyalist işletmeler değildir. Bunlar devlet tarafından aynı özel girişimcilerin elinde olduğu gibi kapitalistçe sömürülen işletmelerdir. Ne memurların ne de işçilerin bundan özel bir avantajı yoktur. Devlet onlara bir özel girişimciden farklı davranmaz. Örneğin imparatorluk donanmasında ve demir yolları idaresinde 40 yaşın üstündeki işçilerin işe alınamayacağı talimatları çıkarılıyorsa, bu devletin alnında sömürücü bir devlet sınıf karakterini taşıdığını gösteren bir önlemdir ve işçileri devlete karşı öfkelendirmelidir. Fakat bu ve benzeri önlemlerin işveren olarak devlet tarafından gelmesi, özel girişimcilerden gelmesinden çok daha kötüdür. Sonuncusu her zaman devletten daha küçük bir girişimcidir ve onun vermediği bir işi belki başkası verir. Oysa devlet tekelleşmiş işveren olarak bu tür disturlarla bir vuruşta binlerce kişiyi sefalete itebilir. Yani bu sosyalistçe değil kapitalistçe bir tavırdır ve sosyalistler bugünkü devlet mekanizmasının sosyalist bir mekanizma olarak görülmesine ve sosyalist çabaların gerçekleştirilmesi olarak değerlendirilmesine karşı çıkmak için her türlü nedene sahiptir. Her türden milyonlarca özel girişimci, tüccar ve aracının yerine büyük merkezi kurumların geçmesi gibi bütün taşımacılıkta başka bir görünüm kazanır. Her gün milyonlarca mülk sahibine giden ve her türden iş, zaman ve malzeme açısından büyük israf anlamına gelen küçük gönderiler, şimdi kooperatif depolarına ve merkezi üretim yerlerine gönderilen büyük transportlara doğru gelişecektir. Yani iş burada da çok basitleştirilecektir. Örneğin 1000 kişilik bir işletme için ham madde transportunun yüzlerce dağınık küçük işletme için transportundan daha kolay düzenlendiği gibi tüm belediyeler ya da bir bölümleri için merkezileşmiş üretim ve dağıtım yerleri her açıdan çok önemli bir tasarruf sağlayacaktır. Bunun tüm topluma ama her bireye de yararı olacaktır. Çünkü şimdi artık ortak çıkarla kişisel çıkar birbiriyle örtüşür. Dolayısıyla üretim yerlerimizin, ulaşım araçlarımızın ve özellikle oturduğumuz yerlerin fizyonomisi tümüyle değişecek, çok daha hoş bir görünüm kazanacaktır. Her türden binlerce taşıtıyla büyük kentlerimizin sinir bozucu gürültüsü, itiş kakışı ve koşuşturmacası önemli ölçüde bitecektir. Yol yapımı, sokakların temizliği, tüm ev ve yaşam tarzı, insanlar arası ilişkiler, her şey büyük bir dönüşüme uğrayacaktır. Bugün hiç gerçekleştirilemeyen ya da yalnızca büyük masraflarla ve yarım gerçekleştirilebilen ve çoğunlukla yalnızca seçkin semtler için geçerli olan hijyen önlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. Böylesi koşullar altında iletişim en yüksek mükemmelliğe erişmek zorundadır. Belki o zaman havacılık en seçkin ulaşım aracı olacaktır. Ulaşım araçları tüm toplumda ürün değiş tokuşunu, kan dolaşımını yöneten insanların kişisel ve düşünsel ilişkilerini ileten damarlardır. Bu nedenle aynı düzeyde refah ve eğitimi tüm topluma yaymak için son derece uygundur. Yani en mükemmel ulaşım araçlarının taşranın en uzak bölgelerine dek yaygınlaşması ve dallanıp budaklanması bir gereklilik ve genel bir toplumsal çıkardır. Burada yeni toplumun önüne, mevcut toplumun kendi önüne koyabileceği görevleri çok aşan görevler çıkıyor. Bu en üst düzeyde mükemmelleştirilmiş iletişim sistemi, bugün büyük kentlerde ve sanayi merkezlerinde yığılmış insan kitlelerinin tüm ülkeye desantralizasyonunu aynı zamanda kolaylaştıracak ve böylece gerek sağlık, gerekse manevi ve maddi kültürel gelişim için en belirleyici öneme sahip olacaktır. 22. Bölüm: Sosyalizm ve Tarım. 1. Toprak ve arazi üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılması. Tüm insani çalışmanın ve tüm insani varlığın asıl unsuru olarak toprak, ulaşım ve iletişim araçlarıyla birlikte topluma aittir. Toplum en başta sahip olduğu şeyi en ileri aşamada geri alır. Belirli bir uygarlık aşamasına ulaşmış tüm halklarda toprakta ortak mülkiyet mevcuttur. Ortak mülkiyet her ilkel toplumlaşmanın temelini oluşturur. Onsuz olamaz. Özel mülkiyetin ortaya çıkması ve gelişmesi ve onunla bağıntılı egemenlik biçimleri dolayısıyla daha önce gördüğümüz gibi ortak mülkiyet şiddetli mücadelelerle ortadan kaldırılmış ve özel mülkiyet olarak gasp edilmiştir. Köleleştirilmiş olanlar binlerce yıllık gelişimden sonra toprağı yeniden ortak mülkiyete dönüştürene dek kölelikten 20. yüzyılın özgür ücretli işçisine kadar her türlü aşamadan geçmiş olan köleciliğin ilk nedeni toprağın gaspı ve kişisel mülkiyete dönüştürülmesidir. Toprağın insan varlığı için önemi dünyanın tüm sosyal mücadelelerinde, Hindistan'da, Çin'de, Mısır'da, Yunanistan'da, Roma'da, Hristiyan Orta Çağ'da, Aztek ve İnka İmparatorluğunda, Yeni Çağ'ın sosyal hareketlerinde, toprak mülkiyetinin savaşanların ana talebini oluşturmasının nedenidir. Bugün de başka alanlarda ortak mülkiyetten bir şey duymak istemeyen adamlar Adolf Sumter, Adolf Wagner, Doktor Schöffle, Henry George ve başkaları toprağın ortak mülkiyetini haklı buluyor. Halkın refahı ilk planda toprağın işlenmesi ve kullanımına bağlıdır. Toprak kültürünü en üst aşamaya yükseltmek en önemli anlamda genelin yararınadır. Bu en üst gelişimin özel mülkiyet altında mümkün olmadığı daha önce gösterildi. Fakat topraktan en üst derecede yararlanılması yalnızca onun işlemesine bağlı değildir. Burada ne en büyük tekil sahibin ne de en güçlü ortağın çıkamayacağı faktörler hesaba katılmalıdır. Bu faktörler belli koşullar altında devletin çerçevesini bile aşar ve uluslararası düzeyde ele alınmalıdır. 2. Toprağın ıslahı. Toplum toprağı onun topografik yapısını, dağlarını, ovalarını, ormanlarını, denizlerini, ırmaklarını, göllerini, fundalıklarını, bataklıklarını, turbalık ve çamurlu arazilerini bir bütün olarak göz önünde bulundurmalıdır. Bu topografik yapı değiştirilemez coğrafi konumun yanı sıra iklime ve toprak yapısına belirli etkide bulunur. Burada daha birçok deneyim kazanabilecek ve birçok deney yapılması gereken çok geniş bir faaliyet alanı söz konusudur. Devletin şimdiye dek bu yönde yaptıkları azdır.